Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Kızıl Mars. Yazarı Kim Stanley Robinson. Özgün adı Red Mars. Çevirmeni Sabri Gürses. Türü roman. Kabalcı Yayın Evi 1. basım Ocak 2003. ISBN numarası 970-8240-90-0. Bu kitap 639 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 29 Mart 2016. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. 1993 Nebula en iyi roman ödülü. Mars üzerine yazılmış en iyi roman. Gelecek yüzyılda Mars'a gidecek olanların bu kitabı mutlaka okuması gerekir. Arthur C. Clarke. Artık bütün insanlar Mars'ın tarihini biliyor, kızıllığını ve değişken vahşiliğini. Bu yüzden Mars'ın en eski adlarının Nirgal, Mangala, Aukaku, Harmakis, hepsinin dilde garip bir ağırlık yapması şaşırtıcı değil. Onları taşıyan kadim dillerden daha da yaşlı, sanki buz çağından ya da daha öncesinden kalma fosil sözcükler gibi geliyorlar kulağa. Evet, binlerce yıl boyunca Mars insani işlerde kutsal bir güç oldu. Sahip olduğu renk onu kanı, kızgınlığı, savaşı ve kalbi temsil eden tehlikeli bir güç haline getirdi. Böylece buraya geldik. Eskiden bir güçtü, şimdi ise bir mekan. 2019 yılında John Boone Mars'a ayak basan ilk insan oldu. 2027 yılında yeryüzünün en iyi mühendisleri ve bilimcileri arasından seçilen ilk 100 gezegenin yüzeyine indiler ve insanoğlunun giriştiği en büyük mücadele başladı. Atmosfersiz, manyetik alansız ve aşırı soğuk bir gezegeni insanlar, hayvanlar ve bitkilerle dolu bir cennet haline getirebilmek. Kolonileşme ve terra kurma çabaları yeni bir toplum düzeni yaratabilecek mi, yoksa yeryüzünün bir kopyası mı oluşacak? Birinci bölüm, Şenlik Gecesi. Mars biz gelmeden önce boştu ama bu hiçbir şey olmamış demek değildi. Gezegen kaynaşmış, erimiş, çamurlaşmış ve soğumuş, geriye devasa jeolojik özellikler bırakmıştı. Kraterler, kanyonlar, volkanlar. Fakat bunların hepsi mineral bilinçsizlikte ve gözlemlemeden oluşmuştu. Tanıklık eden yoktu. Komşu gezegenden bakan bizlerin dışında ve bu da onun uzun tarihinin sadece son anında olmuştu. Biz Mars'ın şimdiye dek sahip olduğu tek bilinciz. Artık bütün insanlar Mars'ın tarihini biliyor, kızıllığını ve değişken vahşiliğini, yıldızlar arasındaki dolanım yörüngesinin tarzını ve zaman zaman yönünü bile değiştirmesi yüzünden tarih öncesi kuşaklar boyunca gökteki temel ışıklardan biri oluşunu. Mars bütün bunlarla bir şeyler söyler gibiydi. Belki de bu yüzdendir Mars'ın en eski adlarının hepsinin Nirgal, Mangala, Aukaku, Harmakis, dilde garip bir ağırlık yapmasının şaşırtıcı olmayışı. Bu isimlerin tınıları onları taşıyan kadim dillerden daha yaşlı, sanki buz çağından ya da daha öncesinden kalma fosil sözcükler gibi geliyorlar kulağa. Evet, Mars binlerce yıl boyunca insani işlerde kutsal bir güç olmuştur. Sahip olduğu renk onu kanı, kızgınlığı, savaşı ve yüreği temsil eden tehlikeli bir güç haline getirmiştir. Sonrasında ilk teleskoplar ona daha yakından bakmamızı sağladı. Beyaz kutupları ve uzun mevsimler geçtikçe yayılıp sıkışan karanlık alanlarıyla küçük turuncu diski gördük. Teleskop teknolojisindeki hiçbir gelişme bize bundan fazlasını vermedi. Ama yeryüzü kaynaklı harika imgeler Lovell'a bir öyküyü, ölen bir dünya ve çölün son ölümcül tecavüzünü durdurmak için umutsuzca kanallar inşa eden kahraman bir halka ilişkin bir öyküyü esinlemeye yetecek belirsizlikleri sunacaktı. Dipnot, P. Percival Lowell, 1855-1916, Mars üzerine incelemeleriyle tanınan Amerikalı astronom, kendi imkanlarıyla kurduğu gözlem eviyle Mars'ta kanallar bulunduğu şeklindeki varsayımı doğrulamaya çalıştı. Mars hakkında yukarıda sözü edilen gibi çeşitli popüler romanlar yazdı. Yazarın notu. Büyük bir öyküydü. Sonra Mariner ve Viking resimler gönderdi. Her şey değişti. Mars'a dair bildiklerimiz ölçüsüz boyutlarda arttı. Bu gezegen hakkında önceden bildiklerimizden tam anlamıyla milyonlarca kat daha fazla şey bilir olduk. Ve orada önümüze yeni bir dünya açıldı. Önceden akla gelmeyen bir dünya. Ama yine de yaşamın olmadığı bir dünya gibiydi. İnsanlar ölüp gitmiş kanal yapıcılarından mikroplara, hatta yabancı ziyaretçilere dek Mars'ın geçmişine ya da bugününe ait bir yaşamın izlerini aradılar. Ve bildiğiniz gibi bunlara dair hiçbir kanıt bulunamadı. Bu yüzden boşluğu doldurmak için doğal olarak öyküler filizlendi. Tıpkı Lowell'ın Homeros'un çağında ya da mağaralar bozkırlar çağında olduğu gibi. Bizim biyoorganizmalarımızın yıkıma uğrattığı mikrofosillerin, toz fırtınalarında rastlanan ve sonra sonsuza dek kaybedilen yıkıntıların öyküleri. Koca adamın ve onun bütün maceralarının sürekli olarak bir görüp bir kaybettiğimiz ele avuca sığmaz küçük kırmızı insanların öyküleri. Bütün bu öyküler Mars'a bir yaşam verme ya da onu yaşatma çabasıyla anlatılmıştır. Çünkü bizler buz çağında sağ kalmayı başaran ve karanlık gökyüzüne merakla bakarak öyküler anlatan o hayvanlarız hala. Mars ortaya çıkışımızdan bu yana bizim için olduğu şey olmayı her zaman için sürdürmüştür. Büyük bir işaret, büyük bir simge, büyük bir güç. Böylece buraya geldik. Eskiden bir güçtü, şimdi ise bir mekan oldu. Ve böylece buraya geldik. Fakat o günlerde onların kavrayamadığı şuydu. Mars'a ulaştığımızda yolculuk yüzünden öylesine değişmiş olacaktık ki, bize yapılmasını söyledikleri şeyin hiçbir anlamı kalmayacaktı. Deniz altında yaşamak ya da vahşi batıya yerleşmek gibi bir şey değildi bu. Tamamen yeni bir deneyimdi ve Ares'in uçuşu devam ettikçe yeryüzü öylesine uzaklaştı ki sonunda diğerlerinin arasında mavi bir yıldızdan başka bir şey değildi. Oradan gelen sesler öylesine gecikiyordu ki sanki bir önceki asırdan geliyor gibiydi. Kendi başımızdaydık ve bu yüzden tamamen farklı varlıklar olduk. Hepsi yalan diye düşündü Frank Chalmers sinirli bir şekilde. Bir rütbeliler arasına oturmuş, alışılmış Boone tarzı ilham verici konuşmayı yapan eski dostu John Boone'u seyrediyordu. Bu konuşma Chalmers'ı yoruyordu. Gerçek olan şey Mars'a yolculuğun uzun bir tren yolculuğuyla işlevsel olarak aynı oluşuydu. Yalnızca tamamen farklı varlıklar olmakla kalmamış, benliklerinin çıplak ham maddesi dışında başka bir şeyleri kalmayana dek alışkanlıklarından sıyrılarak aslında çok daha kendileri olmuşlardı. Fakat John orada dikiliyor ve kalabalığa işaret parmağını sallayarak konuşuyordu. ''Buraya yeni bir şeyler yapmaya geldik. Buraya vardığımızda dünyevi farklılıklarımız zayıflayıp yok oldu. Bu yeni dünya için geçersizleşti.'' Evet, tam olarak bunu kastediyordu. Onun Mars vizyonu gördüğü her şeyi çarpıtan bir mercek, bir tür dindi. Chalmers dinlemeyi bıraktı ve bakışlarını yeni şehrin üzerinde gezdirdi. Ona Nikosia diyeceklerdi. Dipnot, bu sözcüğün Lefkoşe'nin İngilizce adı olduğunu da belirtelim. Burası Mars yüzeyinde kendi başına ayakta durmak üzere inşa edilen ilk kentti. Bütün binalar aslında neredeyse görünmez bir iskeletin desteklediği ve Noctis Labyrinthus'un batısına, Tarsis'in yokuşuna yerleştirilen devasa bir çadır olan bir şeyin içine kurulmuştu. Bu yerleşim kente uzaklardaki bir batı ufkuna doğru Pavonis Mons'un geniş zirvesiyle beneklenerek uzanan görkemli bir manzara sağlıyordu. Topluluktaki Mars deneyimlileri için bu olay sersemletici bir şeydi. Artık yüzeydeydiler. Çukurların, mesaların ve kraterlerin dışına çıkmışlardı. Sonsuza dek görebilirdiler. Yaşasın! Dinleyicilerin arasından gelen bir gülüş Frank'in ilgisini yine eski dostuna yöneltti. John Boone'un hafif boğuk bir sesi ve samimi bir Orta Batı aksanı vardı. Dönüşümlü olarak bazen de aynı anda rahatlamış, dalgın, saygılı, kendini alaya alan, ılımlı, özgüvenli, ciddi ve eğlenceli olabiliyordu. Kısaca kusursuz bir konuşmacıydı. Dinleyiciler kendilerinden geçmişlerdi. Onlarla konuşan kişi Mars'taki ilk adamdı. Yüzlerindeki ifadelere bakılırsa somunlar ve balıklarla akşam yemeklerini hazırlayan İsa'yı seyrediyor gibiydiler. İşin doğrusu John bir başka düzlemde onların teneke kutulara konulmuş varlıklarını büyüleyici ruhsal bir yolculuğa çevirerek benzeri bir mucize gerçekleştiriyordu. Mars'ta birbirimize eskisinden çok daha fazla dikkat edeceğiz dedi John. Ki bu da aslında diye düşündü Chalmers, farelerin aşırı çoğalışı deneylerinde görülen türden bir davranışa benzer uyarıcı bir yaklaşımdı. Mars yüce, egzotik ve tehlikeli bir yer dedi John. Yani üzerinde yılda yaklaşık 15 rem'e maruz kaldıkları donmuş bir oksitlenmiş kaya topuydu. İşimize gelince diye sürdürdü John, yeni bir sosyal düzenin temellerini oluşturuyor ve insanlık tarihinde bir sonraki adımı atıyoruz. Yani primat üstünlük dinamiklerindeki en son değişken. John konuşmasını bu ihtişamlı sözcüklerle birlikte bitirdi ve elbette büyük bir alkış tufanı koptu. Sonra Maya Toitovna Chalmers'ı çağırmak için sahneye çıktı. Frank kadına onun şakalarına uygun bir havada olmadığını belli eden özel bir bakış attı. Kadın bunu gördü ve dedi ki, ''Bir sonraki konuşmacımız küçük roketimizin yakıtı olmuştur.'' Bir şekilde buna da gülündü. Bizi Mars'a ulaştıran şey öncelikle onun vizyonu ve enerjisidir. Bu yüzden övgülerinizi onun için ayırabilirsiniz. Eski dostum Frank Chalmers. Sahnede dikilirken Kent'in kocaman görüntüsü adamı şaşırttı. Kent uzun bir üçgeni kaplıyordu. Üçgenin en yüksek noktasında batı ucunda yer alan bir parkta toplanmışlardı. Parktan aşağıya doğru geniş, ağaçlarla çevrili ve çimenli bulvarlar haline gelen 7 patika uzanıyordu. Bulvarların arasında ikiz kenar yamuklar biçiminde alçak binalar vardı. Cephelerinin her biri farklı renkte cilalanmış taşlardan oluşmuştu. Binaların boyutları ve mimarisi ortama hafiften bir Paris görünümü veriyordu. Kaldırım kafeleri ve diğer şeylerle birlikte baharda sarhoş bir fobis tarafından görülen türde bir Paris. Yamacın 4 ya da 5 kilometre aşağısında yükselen 3 ince gökdelen kentin bitişini belirtiyordu. Onların ötesinde çiftliğin belirsiz yeşilliği uzanıyordu. Gökdelenler çadır iskeletinin yani tepelerinde bir yay oluşturan gökyüzü renkli çizgiler ağının bir parçasıydı. Çadırın dokusu görünmezdi. Bu hesaplanmış bir şeydi ve insanlar kendilerini sanki açık havada duruyormuş gibi görüyorlardı. Bu nefis bir şeydi. Nikosya sevilen bir kent olacaktı. Chalmers'ın söylediklerini çoğunu dinleyiciler büyük bir coşkuyla onayladı. Görünüşe bakılırsa kalabalığı bu kararsız ruhları John'un yaptığı gibi iyice etkilemişti. Chalmers iri yarı ve esmerdi. John'un hoş sarışın görünümüyle tam bir tezat oluşturduğunu biliyordu. Fakat kendisine ait sert bir karizmaya sahip olduğunu da biliyordu. Ve ısındıkça kendi cümleler dağarcığından seçmeler yaparak karizmasını daha da kullandı. Derken bulutlar arasından kalabalığın yukarıya çevrilen yüzlerine çarparak bir gün ışığı hüzmesi indi ve karnında tuhaf bir sıkışma hissetti. Ne kadar çok insan vardı, ne kadar çok yabancı. Kitle halindeki insanlar ürkütücü bir şeydi. Bütün o pembe kabarcıkların içinde kapatılmış ıslak seramik gözler ona bakıyordu. Neredeyse katlanılamayacak kadar kalabalıktılar. Tek bir Mars kentinde 5000 kişi, tepe altında geçen tüm o yılların ardından kavranılması zordu. Aptalca bir biçimde dinleyicilere biraz da bundan söz etmeyi, ''Bakıyorum da'' dedi, ''etrafa bakıyorum da, buradaki varlığımızın yabancılığı vurgulanıyor.'' Kalabalığı elinden kaçırıyordu, bunu nasıl söylemeliydi. Bütün bu kayalık dünyada sadece onların, yüzleri ışıkta kağıt fenerler gibi parlayanların canlı olduğunu nasıl söylemeliydi. Canlı yaratıklar olarak sırf acımasız genlerin taşıyıcısı olsalar bile, bunun diğer her şeyin bomboş mineral hiçliğinden yine de daha iyi olduğunu nasıl söylemeliydi. Elbette ki bunu asla söyleyemeyecekti. Belki de hiçbir zaman ve eğer söyleyecekse de bu kesinlikle bir söylev sırasında olmayacaktı. Bu yüzden kendisini toparladı. Mars'ın ıssızlığında dedi, insan varlığı kayda değer bir şey. Birbirlerine eskisinden çok daha fazla dikkat edeceklerdi diye zihninde bir ses alaycı bir şekilde yineledi. Gezegen kendi başına ölü donmuş bir kabus. Bu yüzden de egzotik ve yüce. Ve kendi başımıza bırakılmış bizler zorunluluktan dolayı şu süreçteyiz. Bir parça yeniden örgütlenme ya da yeni bir sosyal düzen oluşturma. Yani evet, evet, evet. Kendisini biraz önce John'dan duyduklarına çok benzer yalanlar söylerken buldu. Konuşmasının sonunda o da büyük bir alkış tufanına tutuldu. Sinirliydi ve yemek zamanının geldiğini söyleyerek Maya'nın kapanış sözlerini kadının elinden aldı. Adamın zaten bunu yapacağını bildiği için büyük olasılıkla da Maya'da bir şeyler düşünmemişti zaten. Frank Chalmers son sözü söylemeyi severdi. Kutlamaya katılan insanlar kurulan geçici platformun üzerine doluştular. İlk yüz arasından bu kadar çok kişinin tek bir yere toplanması nadiren görülen bir şeydi. Bu yüzden insanlar John ve Maya'nın Samantha Hoyle, Sex Russell ve Chalmers'ın çevresine toplanmıştı. Frank kalabalığın üzerinden John ve Maya'ya baktı. Onları çevreleyen Terralılar topluluğunu tanımıyordu. Bu onu meraklandırdı. Sahnenin üzerinde kendisine bir yol açtı ve oraya yaklaşırken Maya ile John'un birbirlerine baktıklarını gördü. Burasının olağan yasalarla işlememesi için hiçbir sebep yok diyordu Terralılardan biri.
Olympus Mons size gerçekten Mauna Loa'yı mı hatırlattı dedi adama Maya.
Elbette dedi adam, kalkan volkanların hepsi birbirine benzer. Frank bu budalanın kafasının üzerinden Maya'ya baktı. Kadın bakışına karşılık vermedi. John Frank'in yanlarına gelişini fark etmemiş gibi davranıyordu. Samantha Hoyle başka bir adamla kısık bir sesle konuşuyor ve bir şeyler açıklıyordu. Adam söylenenleri başını sallayarak onayladı ve ardından istemeden Frank'e bir göz attı. Samantha'nın sırtı hala dönüktü. Fakat önemli olan John'du. John ve Maya, ikisi de sıra dışı bir şey yokmuş gibi davranıyorlardı. Ama konuşmalarının konusu her neydiyse artık dağılıp gitmişti. Chalmers sahneden ayrıldı. İnsanlar hala park içinde 7 bulvarın yukarı uçlarına yerleştirilmiş masalara doğru gruplar halinde toplanıyorlardı. Chalmers yeni dikilmiş çınarların altından yürüyerek onları izledi. Ağaçların haki renkli yaprakları parkı bir akvaryumun dibine dönüştürerek öğle sonrası ışığını renklendiriyordu. İnşaat işçileri inşaat biter bitmez Nikosia'nın destansı çağının sona ereceğinin belirsiz bir şekilde farkına varmış olarak ziyafet masalarında vodkalarını tokuşturuyor ve kaba davranışlarla eğleniyorlardı. Belki de bu durum bütün Mars için doğruydu. Hava birbirine karışan konuşmalarla doluydu. Frank kargaşanın arasına karıştı ve kuzey sınırına doğru yürüdü. Bel hizasına yükselen beton bir duvarın önünde durdu. Şehir duvarı. Tepesine doğru yükselen metalin dışında onu sarmalayan 4 saydam plastik katman vardı. İsviçrelilerden biri keyifle işaret ederek bir ziyaretçi grubuna bunları açıklıyordu. En dıştaki piezoelektrik plastik zar rüzgardan elektrik üretiyor. Sonraki 2 katsa bir hava jel yalıtım katmanını oluşturuyor. En içteki katman bir radyasyon tutma zarı. Mora döndüğünde değiştirilmesi gerekir. Bir pencereden daha saydam değil mi? Ziyaretçiler onayladı. Frank uzanıp içteki zarı itti. Parmakları eklemlerine dek gömülünceye kadar gerildi zar. Hafifçe soğuktu. Plastiğin üzerinde hafifçe görülebilen beyaz bir yazı vardı. Isidis Planitia Polimerleri. Omzunun üzerinden baktığında çınarların arasından uçtaki sahneyi görebiliyordu hala. John, Maya ve Terralı hayran kitleleri oradaydı. Hararetli bir şekilde konuşuyorlardı. Gezegenin işlerini yürütüyorlar. Mars'ın kaderine karar veriyorlar. Solumayı kesti. Dişlerini sımsıkı sıktığını hissetti. Çadır duvarına öyle sert vurdu ki dış zarı itti. Bunun anlamı öfkesinin bir bölümünün kentin ağında elektrik olarak yakalanıp saklanacağıydı. Bu açıdan özel bir polimerdi bu. Karbon atomları hidrojen ve flor atomlarına ortaya çıkan madde kuvarstan bile daha pizoelektrik olacak şekilde bağlanmıştı. Üç elementten birini değiştirince her şey değişiyordu. Söz gelimi floru klorla değiştirince saran rap elde ediyordunuz. Dipnot saran rap, polivinil kloride yani PVC'ye verilen patentli isim. Frank sarmalanmış eline ve sonra yine yukarıda birbirine hala bağlı duran öteki iki elemente baktı. Ama kendisi olmadan onlar hiçbir şeydi. Öfkeyle kentin dar sokaklarına doğru yürüyüp gitti. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.